Ayrım 35, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 320. MHP'de Suudi gölgesi. Hep yazarım, Türkiye'de bir olay gerçekleştiğinde hemen kafanızı dünyaya çevireceksiniz, dünyada neler oluyor bakacaksınız. 1969'da Arap ulusçuluğuna karşı İKÖ kurulurken Türkiye'de ne oldu? 1969 kongresinde Alparslan Türkeş CKMP adını MHP olarak değiştirdi. Bozkurt sembolünü 3 hilale dönüştürdü. Türkçü yerine milliyetçi adı kullanılmaya başladı. Türkçüler Derneği lağvedildi, Milliyetçiler Derneği kuruldu. Tanrı Türk'ü korusun sloganı yerine kanımız aksa da zafer İslam'ın sloganına bıraktı. Partinin Türk-İslamcı yeni siyasal çizgisine karşı çıkan üniversite öğrencisi Ali Balseven gibi Türkçüler öldürüldü. Bu yeni siyasal çizgiyi savunan bir dönemin Türkçü isimlerinin başında gelen, yoldaşlarım dediği solcularla birlikte dergiler çıkaran Fethi Tevetoğlu, İKÖ Genel Sekreter Yardımcılığına getiriliverdi. İKÖ'nün ekonomik, idari ve mali işlerinden sorumluydu. Bir dönem emperyalizmi baş düşman olarak değerlendiren Tevetoğlu artık ABD bayrağını eline alıp poz vermekten geri durmuyordu. Yoldaşlığı unutmuştu, o artık Komünizmle Mücadele Derneği kurucusuydu. Ekmel Bey ise Türkeş'in Arapça tercümanı ve fahri danışmanıydı. İlişkinin çimentosu İKÖ idi, yani Suudi Arabistan, yani ABD, yani Siyacı İslam. İKÖ sanıldığının aksine Erbakan'dan çok Türkeş'e yakındı. Hiç kafanız karışmasın. Ekmel Bey'in MHP'liliği damatlığından ileri gelir. Türk Ocakları Başkanlığı yapmış Sümerolog Profesör Doktor Emin Bilgiç'in damadıdır. Yıl 1968, Hititler ile Mısırlıların ilişkisi konusunda konferans vermek için Kahire'ye giden Profesör Bilgiç, kendilerine yardımcı olan baba dostunun oğlu Ekmel Bey'i sevdi. Bu yakınlıkta hemşeri ilişkisi de vardı. Bilgiç'in kayınpederi Yozgat DP milletvekili Niyazi Ünal Alçılı ile Ekmel Bey uzaktan akrabaydı. 2 yıl sonra 27 yaşındaki Ekmel Bey, annesi Rodos Adası göçmeni Hacıoğlu ailesinden Seniye Hanım'la Türkiye'ye döndü. Kahire doğumlu Ekmel Bey vatan hasretine dayanamayıp döndüğünü söyledi. Döndükten hemen sonra Profesör Bilgiç'in kızı Nazife Füsun'la doğumu 1951 evlendi. Bilgiçler Nakşibendidir. Tıpkı içinde İhsan Efendi'nin de bulunduğu Kahire'deki Türkiye karşıtı diaspora gibi. Bilgiç ailesi politikayla da iç içeydi. Emin Bilgiç'in kardeşlerinden avukat Sait Bilgiç DP milletvekiliydi. Yassıada'da yargılandı. Doktor Saadettin Bilgiç ise AP kurucusu ve milletvekiliydi. Partinin hep muhafazakar kanadında yer aldı. Dipnot, oğlu Sadi Bilgiç AKP milletvekilidir. Profesör Bilgiç 1970'li yıllarda Rıfkı Danışman'ın Kültür Bakanlığı'nda müsteşarlığını yaptı. Dipnot, babası Sakıp Danışman Fethullah Gülen'i etkileyen Erzurum müftüsüydü. 1983'te siyasi partiler kurulurken Türkeş MHP yerine kurulacak partinin başına geçmesi için yıllardır ailece görüştükleri yakın dostu Profesör Bilgiç'e genel başkanlık teklifinde bulundu. Bilgiç 67 yaşında olduğunu ileri sürerek kabul etmedi. Evet, iç güveysi Ekmel Bey MHP'ye yakındı ama hangi MHP'nin adayıydı? Türkçülüğün üzerini çizen Siya dincisi MHP'nin mi? CHP bunları bilerek mi çatı adayı yapmıştı Ekmel Bey'i? Sanmam, şunu yazmalıyım. Kılıçdaroğlu'na Beşir sürprizi. Tarih 25 Mart 2014, yer Denizli. CHP lideri Kılıçdaroğlu konuştu. CHP'nin iktidarında o, yani Erdoğan, yurt dışına kaçacak. Ona uygun bir ülke buldum. Ömer el-Beşir'in ülkesi Sudan. Ömer el-Beşir'in yanına kaçacak. Katliam yapmaktan uluslararası mahkemede yargılandı ve mahkum oldu. Yolsuzluk yaptı. Gelsinler yan yana konuşsunlar. O diyecek ki ben şu kadar götürdüm. O diyecek ki seninki hikaye ben 85 milyar avro götürdüm. Bir gün sonra yer Balıkesir CHP lideri Kılıçdaroğlu konuştu. Erdoğan bir yerlere kaçmayı düşünüyor. Ben onun için iyi bir yer buldum, Sudan. Ömer Elbeşir'in yanına gitsin. Ömer Elbeşir'i Türkiye'ye davet etti. Altına kırmızılılar serdi ve tekrar Sudan'a gönderdi. Ömer Elbeşir'in yolsuzlukta kimse eline su dökemez. Erdoğan'ın da yolsuzlukta kimse eline su dökemez. Kılıçdaroğlu benzeri sözleri hep söyledi. Sudan, Arapça karşılığı siyahların ülkesi anlamına gelen Beledüs Sudan. Yüz ölçümüyle Afrika'nın en büyük ve dünyanın 10. büyük ülkesiydi. Resmi dili Arapça, ülkede 19 değişik etnik grup vardı ve Araplar nüfusun en büyük kısmını, %40'ını oluşturmaktaydı. Sudan 9 Temmuz 2011'de Kuzey Sudan ve Güney Sudan diye ikiye bölündü. Sebebi belliydi. Afrika'nın önemli petrol kaynaklarının bulunduğu ülkeydi. Bölünmeden en karlı çıkan ülke ABD oldu. ABD'nin senelik petrol ithalatının %20.3'ü Afrika'dan gerçekleşiyor. Sudan, Çin'in de önemli petrol tedarikçisiydi. İç savaş ve bölünmenin en büyük mağdur ülkesi Sudan'daki petrol faaliyetleri zarar gören Çin oldu. Dipnot, ne tesadüf, Çin'in enerji firması Sinopec, Çin'in yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük alımı yaparak 7.2 milyar dolara Irak'ın kuzeyindeki petrol sahalarını işleten İsviçreli Addax firmasını satın aldı. Sonra IŞİD işgali gündeme geldi. Sudan'ın uranyum gibi değerli madenlerine ve Kızıldeniz'i, Süveyş'i ve Nil'i kontrol eden jeopolitik önemine hiç girmeyelim. Bu ülke tabii ki bölünür. Bölünmesinde en büyük pay kimindi? Ömer Elbeşir. WikiLeaks belgelerine göre İngiliz bankalarında ülkesinden kaçırdığı 9 milyar dolar parası vardı. Dipnot Guardian, 17 Aralık 2010. Beşir 1989'da Tuğgeneral rütbesindeyken Sudan'da askeri darbe yaptı. 4 yıl sonra kendini devlet başkanlığına atadı. ABD önce yapılanlara ses çıkarmadı. Çünkü Beşir IMF'ye, neoliberalizme boyun eğdi. Özelleştirme yaparak 190 kamu kuruluşunu sattı. Batı kamuoyunun büyük tepkisiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi, UCM, Darfur'da 300 bin kişiyi öldürttüğü ve 2 milyon 700 bin kişiyi de evlerini terk etmek zorunda bıraktığı için Elbeşir'i 2009'da mahkum etti. Bu ceza sonucu ABD, Beşir'i tamamen avuç içine aldı. Öyle ki başını kurtarmak için dava arkadaşı, Milli Selamet Devrimi'nin teorisyeni Hasan Turabi ve arkadaşlarını hapsetti. 2011'de ülkesinin bölünmesine ses çıkaramadı. Elbeşir'in akıl hocaları vardı. Bunlardan biri Erdoğan'dı. Erdoğan Sudan'ı ziyaret eden ilk Müslüman başbakan oldu. Elbeşir'in de dünyada gittiği tek ülke Türkiye'ydi. Elbeşir'e boyun eğmesini söyleyen bir diğer örgüt İslam Konferansı örgütüydü. Yıl 2009. Elbeşir İslam Konferansı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin İstanbul'da yaptığı zirve toplantısına davet edildi. Gazeteci Leyla Tavşanoğlu teşkilatın genel sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu ile röportaj yaptı. Dipnot Cumhuriyet 15 Kasım 2009. Tavşanoğlu sordu. UCM'nin soykırım yapmaktan suçlu bulduğu Elbeşir'in davet edildiği öğrenilince kıyamet koptu. AKP hükümeti Beşir'i kendilerinin değil, İKÖ'nün davet ettiğini söyledi. Elbeşir'i kim davet etti? İhsanoğlu, bunu farklı boyutlara çevirmek bence biraz meseleyi zorlamaktır. Ama diyeceksiniz ki ceza almıştır. Bu bir iddiadır. Bir mahkumiyet kararı değildir. Mahkeme karar alıncaya kadar da buna iddia olarak bakmak lazım. Tavşanoğlu, yalnız mahkemenin kesin kararı olduğu biliniyor. İhsanoğlu, bunların hepsi tartışılmaktadır. Mahkumiyet olmadan bir devlet başkanının tevkif edilmesinin ne kadar doğru olacağı konuşulmalıdır. Ayrıca şunu unutmamak lazım. Bu karar Bush yönetimi zamanında alınmış. Bugün yeni, yani Obama, ABD yönetimi Sudan hükümetiyle çok farklı bir şekilde görüşmeye başladı. Bu mesele de biraz kenara itildi. Yani bugün bu mesele tartışılmıyor. Tavşanoğlu yani daha çok siyasal bir karar mı diyorsunuz? İhsanoğlu, bence bu fazla abartılmış bir tartışma. Herkes böyle bir hadise üzerinde yoğunlaşıyor. Ben şaşırıyorum. Biz Türkiye'de böyle şeyleri seviyoruz. Tavşanoğlu, Türkiye'nin dış politikasının Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı olduktan sonra batıdan doğuya eksen kaymasına uğradığı tartışmaları yapılıyor. Sizce gerçekten eksen kayması mı yaşanıyor? İhsanoğlu, eksen kayması olduğunu sanmıyorum ancak belki boşluklar dolduruluyor. Uzun yıllar ihmal edilen ilişkiler canlı tutulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin bu ekseni ta Tanzimat'tan beri çizilmiştir. Röportaj böyle sürüyor. Bu yazıyla ilgili ayrıca yorum yapmaya gerek var mı? Kılıçdaroğlu adayını tanımıyordu. Peki Kılıçdaroğlu neye karşıydı? Salt bir Erdoğan'ı mı yoksa uyguladığı siyasi, ekonomik, kültürel politikalarına mı? Erdoğan gitsin ve politikaları devam etsin diyorsa evet, adayı Ekmel Bey doğru seçimdi. Erdoğan bir misyon için koltuğa oturtuldu, işi bitti ve şimdi o misyonu başka bir isimle sürdürecekler diyorsa Ekmel Bey iyi bir aday değildir, bu kadar basit. Niye meseleyi kişiler üzerinden tartışıyoruz? Neden Erdoğan'ın ikiz kardeşine oy verelim? Israr da kişiler üzerinden değil program üzerinden konuşmamız gerekmiyor mu? Türkiye niye kişilere mahkum ediliyor? İdeolojiler öldü mü? 12 Eylül kafası değil mi bu? Ekmel Bey'e boyun eğmek. Profesör Doktor Morris Klein 1908-1992 dünyanın önemli matematikçilerinden biriydi. Bir sözünü hiç unutmam. İstatistik cehaletin matematiksel teorisidir. Sandık sonuçlarıyla ilgili yapılan yorumları dinlemeye artık tahammülüm kalmadı. Eline kağıdı kalemi alan dünden bugüne oy istatistiği yapıyor. Bizim temel sorunumuz sandık istatistiklerine yönelik siyaset yapma ve siyaseti değerlendirme tarzımız. Son 30 yılda siyaset salt sayıya rakama indirgendi. Bu anlayış politikayı masa başı siyasi mühendislik stratejilerine mahkum etti. Burada insan yok, burada siyasal görüş yok, burada mücadele yok. Burada sadece kuru bir istatistiki hesap var. Faydacılığı yani kaba bir pragmatizmi esas alan bu anlayış nereden çıktı? Sanırım asıl ilk başta yanıtını bulmamız gereken soru budur. Şöyle, her ekonomik model siyaseti ve kültürü de etkiler. Her ekonomik modelin kutsadığı insan tipi ve değerler sistemi vardır. Son 30 yılda dünyada ve ülkemizde sosyal devletçiliği yok eden neoliberalizm rüzgarı estiriliyor. Siyaseti itibarıyla kültürü derinden etkileyen bu ekonomik sistem yeni bir insan ve yeni bir politikacı tipi ortaya çıkardı. Ne olursa olsun kazanmak. Tüm değerler değersizleştirildi, yeter ki kazanılsın. İnsanlar, partiler sadece kazanmaya odaklandırıldı, bedeli ne olursa olsun. Aman Atatürk demeyelim, aman bağımsızlık demeyelim, aman Kürt demeyelim, aman Alevi demeyelim, aman şeyh düzeni demeyelim, aman kamulaştırma demeyelim, aman sosyal devlet demeyelim, aman sol demeyelim. İnsanı metaya, rakama indirgeyen bu yeni insan ve siyaseti çürüten bu yeni politikacı tipiyle mücadele esastır. Görülüyor ki siyaset hastadır ve tedavi edecek reçeteye ihtiyaç vardır. Fakat bırakınız reçeteyi, hastalık teşhis edilebilmiş mi ondan şüpheliyim. Ekmel Bey aday yapılıyor. Ekmel Bey'e oy isteniyor. Baksanıza, Ekmel Bey ile Erdoğan'ın farkı olmadığı bile analiz edilemiyor. Sandığa endeksli siyasi perspektifi Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmıyor. Bir sonraki seçimde CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak Osmanlı soyundan bir halifeyi mi aday gösterecek? Geldiğimiz yer burası mı? Buna karşı çıkmak tarihsel görev değil mi? Siyaset bu kadar vasatlaştırılır mı? Bu tavrımı Sözcü gazetesindeki köşemde net olarak ortaya koyunca ne oldu dersiniz? Ekmel Bey'in ikizi. Telefon açtılar, mail attılar, yolda durdurup konuştular. CHP yönetimi küstü. Ne söylediklerinin yazdıklarının farkında değiller. Aslında söyledikleri şuydu. Soner Bey, siz de bizim yandaş gazetecimiz olun. Bir kişi ama sadece bir kişi şunu yazmadı söylemedi. Çatı adayı konusunda sizinle aynı görüşü paylaşmıyorum. Ama yazdığınız bilgiler için çok teşekkür ederim, bilgi sahibi oluyorum. Gerçeği aramıyorlar, amigo arayışı içindeler. Yazarlığınıza göre değer veriyorlar size. Yapılması gerekeni yapmanızı, gerçeği yazmanızı değil, hoşlarına gideni yazmanızı istiyorlar. Ne öğrenmek ne de düşünmek istiyorlar. Oysa bilmiyorlar ki bilgisiz insanı herkes aldatabilir. Hele bir de tehdit etmiyorlar mı? Artık sizin kitaplarınızı okumayacağım. Bunu diyen o kitapları ya hiç anlamamış ya da okumamış. Bana yol yordam öğretiyorlar. Uysal ol diyorlar, kurnaz ol diyorlar, dal kavuk ol diyorlar. Gerçeği eğip büken şeytani bir hilekar ol diyorlar. Ne acı ki aslında yenilgiyi kabul et diyorlar. Ben kuyumcu terazisinde tartıp gerçekleri yazıyorum. Bir gazeteciyi ancak hakikatle imtihan edebilirsiniz. Yazdığın yalan diyebildiler mi? Hayır. Anladım ki bu hastalık çoğu kişiye Erdoğan'dan bulaştı. Sadece görüşünün onaylanmasını istiyor. Oysa insan ruhundaki soyluluk zorlar. Hayatım boyunca eğri büğrü yollardan iki yüzlülükle yürümeyi reddettim. Kiralık kalem olmadım. Düşünceyi çıkar amaçlı kullanmadım. Kimsenin hizmetine girmedim. Satın alınamamanın yüceliğini yaşadım, yaşıyorum. İş gerçeğe gelip dayanırsa kendime bile acımam. Her türlü propagandadan hayatım boyunca uzak durdum. Bilirim ki kendisi için özgür düşünen, yeryüzündeki bütün özgürlükleri onurlandırmış olur. Bana kızanlara dedim ki insanın aklını hayvanın içgüdüsünden ayıran uzun vadeli düşünme yeteneğidir. Kavramlarla düşünmeyen az gelişmiş bir toplum sorunu yalnız kişiler üzerinden tartışır. Bu nedenle hep suçlu arar. Sanıyorsun ki suçlu Erdoğan'dır ve o giderse sorun da gidecektir. Sahnedeki kuklalara kilitlenmiş durumdasın. Kukla oynatıcının ellerini görmüyorsun. Erdoğan neyi savunuyor? Ekmel Bey neyi savunuyor? Aynıdır yolları. Kavramlar üzerinden düşünürsen ikisinin ikiz kardeş olduğunu görürsün. Evrenler, özallar da bu küme içinde. 35 yıldır yaşadığın yoksulluğun, kalitesizliğin, basitliğin, gericiliğin nedeni bunlardır. Yaşadığın zamanın dışına çık. PR tuzaklarına düşmekten yorulmadın mı? Bunca yenilgiden hala ders çıkaramadın mı? Sadece görmek istediğini görüyorsun, duymak istediğini duyuyorsun, inanmak istediğine inanıyorsun. Gerçekle bağını koparttılar. Seni sorgulamayan, her dayatılanı kabul eden mürit, kul haline getirdiler. Sanki Türkiye'nin sorunu Erdoğan'ın kişilik mizaç sorunuydu. Ülkeni satıyorlar, ülkeni bölüyorlar, ülkenin ordusunu dağıtıyorlar. Ve sen hala kişiler üzerinden tartışma yapıyorsun. Bil ki bugünün boyun eğişi her zaman yarınınkini hazırlar. Dediğim çıktı. 10 Ağustos 2014 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı seçimine Kılıçdaroğlu'nun CHP'lilere tıpış tıpış gideceksiniz demesine rağmen katılım oranı düşük oldu. Erdoğan ilk turda kazandı. Bir ay sonra 6 Eylül 2014 tarihinde CHP olağanüstü toplandı. Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda kimsenin aklına parti meclisine Ekmelettin İhsanoğlu'nu almak gelmedi. Kimsenin aklına beş dil bilen Ekmel Bey'in tecrübelerinden yararlanmak gelmedi. Bir ay önce övmek için birbirleriyle yarışan CHP yöneticileri artık Ekmel Bey adını duymak bile istemiyordu. Öyle ya, kongrede delegelere oylatsalar Ekmel Bey'e kim oy verir? Ekmel Bey gitti MHP'ye üye oldu ve milletvekili seçildi. Partisi tarafından TBMM başkanlığına aday gösterildi. CHP bu kez Ekmel Bey'i desteklemedi ve AKP adayı kazandı. Buna Türkiye'de siyaset yapmak diyorlar. Siyaset dünyasında Ekmel Bey parantezi kapanırken dış politikada başka parantezler açıldı. 2015 yılı başında Kral Abdullah ölünce 4 aylık Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede yas ilan ettirdi. Koşa koşa cenazesine gitti. Ekmel Bey de peşinden. Erdoğan yeni Kral Selman ile el sıkışıp Kral Abdullah dönemindeki soğukluğu giderdi. Bakalım bu ikili ne yapacaktı? 35. Ayrımın sonu. Sayfa 328.